Lucien, Can Dündar, 24. Ayrım. Paris divaneliklerini sonradan şiire dökmüş, Site d'Antin isimli şiiri de uğruna bir gecede cebindeki tüm parayı harcadı, o Valentine ithaf etmişti. Mesti Kevser bir güzel huri ile, ben o cennette en iyisi habidim, abu tabu zevk ve sirabidim. Sinem olmuştu ana aramgah ile, mest olurdum çeşmi mahmuru ile, can bulurdum lali pür nuru ile, bir tebessümle teselli yabidim. Kevser sarhoşu bir güzel huri ile, ben o cennette uykunun arkadaşıydım. Zevkin güzelliğine kanmıştım. Sinem ona dinlenme yeri olmuştu. Mest olurdum uykulu gözleriyle, canlanırdım nur dolu dudaklarıyla, bir tebessümüyle avunurdum. Kim derdi ki o Paris çapkınlıklarının yoldaşı Ferit, önce saraya damat, sonra hanedana mensup ve nihayet hükümete sadrazam olacak. Ardından kuvacılara düşman olup İngilizlere yanaşacak. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına idam kararı çıkartırken İstanbul'un işgaline göz yumacak. Anadolu'da vatana ihanetten idam hükmü yiyince de İngilizlere sığınıp ülkesini terk edecek. Gençlik hatıralarının başkenti Fransa'da sürgünde ölecek. Ya Hamid'in çevresini saran, yaran-ı safadan Rıza Tevfi'ye ne demeli? Lucien'in Türkçe hocalarından filozof Rıza'da, damat Ferit gibi Sevr Anlaşması'na imza attıktan sonra 150'likler listesine dahil olup yurt dışına kaçmaya ve sürgünde yaşamaya mecbur kalmamış mıydı? Viyana günlerinin şen arkadaşlarından Nazım Bey bir kenara çekilmemiş miydi? Tokatlayan sofralarının baş konuğu Maliye Nazırı Cavit Bey Avrupa sürgününe savrulmamış mıydı? İstiklal Marşı'nın yazarı Akif bile mecliste muhalif gruba mensup olması sebebiyle dışlanınca Mısır'a sığınmamış mıydı? Meclis-i Mebusan'dan arkadaşı Hüseyin Cahit gözden düşmemiş miydi? Ama en fenası Lucien'in hazin talihli dediği Ali Kemal'in başına gelmişti. Lucien'in ilk tanıdığı Türklerden de Ali Kemal, Hamid'in peşinden Türkiye'ye gelirken bir süre mecburen konakladıkları Viyana'daki hastalık günlerinin şifalarından biriydi. Daha sonra damat Ferit'in kabinesinde nazırlık yapmış, Anadolu hareketine hakaretler yağdırarak karşı gelince teşkilat-ı mahsusa tarafından kaçırılıp halka teslim edilmiş, kafası taşla ezilerek öldürülmüştü. Çok da değil, 10 sene evvel Hamit'le aynı sofrayı paylaşan isimler yeni devirde sahneden siliniyordu birer birer. Kimi küskün, kimi kasten, kimi kerhen. Hamit ise adeta onların küllerinden yeniden doğarak, eski dostlarının sürgüne gittikleri yolu tersine kat etmiş, yeni devrin fotoğraflarına dahil olmaya gelmişti. Sevenlerinin olumladığı anlamıyla her devrin adamıydı o. En güçlüler birer birer devrilirken, Darwin'e hak verdirircesine güçlülerin değil, yeni şartlara en iyi ayak uyduranların ayakta kalabileceğini ispatlamıştı. Eski devrin cenaze merasiminde de yenisinin kundağının başında durduğu haşmetle duracaktı. 6 Ekim günü İstanbul'un kurtuluşuyla damat Ferit'in ölümünde bir ara hissettiği haz ve yas, onun ömrüne damgasını vurmuş bir çelişkinin iki koluydu. Her daim o iki kolu alabildiğine geniş açarak ince bir ip üstünde yürümüştü. Şark ile Garp arasında, Osmanlı ile Avrupa arasında, bohem hayat tarzı ile Alaturka kökleri arasında, sanatçı kişiliği ile bürokrat kimliği arasında, geleneksel şiir diliyle yeni bir tarz cüreti arasında, mazi ile yarın arasında, şaşa ile inziva, yaşlılıkla çocukluk, kibirle tevazu, şefkatle öfke, böbürlenmeyle alay, kör kıskançlıkla alabildiğine tolerans arasında. II. Mahmud'un hekimbaşı Abdülhak Molla'nın torunu iken alafranga bir monşer olarak yetiştirilmişti o. Dengeyi sağlamasını kolaylaştıran eşsiz kabiliyeti, idrak kuvveti ve temkinliliği sayesinde o gergin ipin üzerinde yürüye yürüye her devirde devrilmeden ayakta kalma becerisi kazanmıştı. Osmanlı'yı sarsan başkalaşma yerini akranlarından evvel hissetmiş ve hayatını ona göre tanzim etmişti. Yaşı nedeniyle elindeki kabiliyet çubuğu bir hayli körelmişti gerçi. Üzerinde yürüdüğü ip gevşemiş, kendisinin kuvveti tükenmişti. Her sendeleyişinde ona şefkatli kucaklardan bir ağ gelen sevenleri seyrelmişti. Ama yine de Türkiye'nin medeniyet değiştirdiği bu geçiş devrinde, teker teker devre dışı kalan eski dostların aksine Hamit, yeni mevsimin gerektirdiği kostümle yeniden sahneye çıkacak ve başarılı olacaktı. Bunu görebilen yegane kişi ondaki Meddü Cezirleri ilk günden beri en iyi ölçen Lüsyen'di. 132. Abdülhak Hamit hepimizden daha muğlak, çok kere anlaşılmaz ve asla tahlile sığmaz bir adamdı. Böyle oluşunun sorumlusu kendisi miydi? Düşüncelerinin birbirini baltalayışı, hareketlerindeki çelişki, iradesi dahilinde miydi? O kelimelerin izah edemeyeceği bir mahluktu. Onu açıklamaya girişmek boş bir hayaldi. Zira bu mümtaz şahsiyet sadece bir sır değil, bir sırdan çok daha fazlasıydı. Evvela dehşetle, sonra hayranlıkla keşif ve nihayet imanla kabul etmiştim ki, karışık ve halli imkansız bir Abdülhak Hamit yok. Tek bir adamda bütün insanlığın korkunç çelişkilerini anlaşılmaz bir surette toplayan, birbirinden pek farklı olan ve farklı her cephesi adam akıllı donatılmış halde çeşitli Abdülhak Hamitler var. Eğer varsa benim değerim, bu çokluğa dayanabilmemde ve ondaki kalabalığa dayanabilmiş ve zaman çerçevesinde ona ayak uydurabilmiş olmamdadır. Bütün o iklimlerin kararsızlıklarına göğüs gerebilmiştim. Aynı zaman parçasında benimsenmiş, inkar edilmiş, cesaretlendirilmiş, suçlu görülmüş, hücuma uğramış, korunmuş, ihtimam ve kahır görmüş olmayı kabul etmiştim. Bu zaman parçası bir gün veya bir an sürmüş olsa bile. Etrafımdakiler garabet, geçici heves diyorlardı. Haleti ruhiye meselesi diyordum ben. Acaba hangisi doğru? Sanki ne ehemmiyeti var? Hayatının en derin kökleri bariz çelişkilerden oluşmuştur. Sürekli olarak sağa sola sapan yolu gerçi asla mutlu olmadı. Fakat daima mutluluğa doğru yükseldi. Seraplarla döşeliydi bu yol. Fakat iki tarafı hayal kırıklıklarıyla süslüydü. Bu yolda başarılar başarısızlıkları oranla pek fazlaydı. Sevinçlerin nöbetleşi yerini bazen üzüntüye bırakması hazin bir ahenk meydana getiriyordu. 133. 1924 İstanbul. O günlerde Hamit'in Lüsyen'e pek yer vermediği hatıraları İkdam'da yayınlanıyordu. Bir yandan da Servet-i Fünun'da tefrika edilecek yabancı dostları yazıyordu. Yabancı dostlar, Hamit'teki kalabalığın yarattığı ahengin kağıda dökülmüş haliydi adeta. Eserin birinci kısmını yeni devri selamlamak istercesine, istenirse öyle yazmanın da elden geleceğini ispatlar gibi, örnek olarak ve alışılmadık şekilde saf bir Türkçe ile yazmış, sonraki fasılda meydan okur gibi yeni terk edilmiş, eski ağır üslubuna dönmüştü. Adeta eskiyen dilini şartların baskısından evvel kendi eliyle buruşturup atıyor, yeni tünediği ağaca uygun deri giyinen bir bukalemun gibi yeni asrın dilini konuşuyordu. Neşredilirken piyesin girişine yazdığı sayıda, saf Türkçe ile saf olmayan Türkçenin kıyaslamasıyla hangisinin tercih edileceğini okurun takdirine bıraktı. Kendi reyimi kendime bırakmak isterim dedi. Hamidesk bir nabız yoklamasıydı bu. Nehrin akışı istikametinde kulaç atacaktı. Kendini eski ile yeni arasında boylu boyunca uzatıyor, bir koluyla maziye, diğeriyle istikbale tutunuyor, ardından geleceklere köprü olduğu gibi kendini de kökleri derinde, dalları ise her dem taze bir çınar gibi ölümsüzleştiriyordu. Yabancı Dostlar piyesini Viyana'daki yalnızlık günlerinde buluştuğu Mısırlı Aliye Hanım'ın ilhamıyla yazmaya koyulmuştu. Onunla hem bunca dost olup hem bu kadar yabancı kalmalarına hayret etmişti. Fakat eseri kaleme alırken Mısırlı Aliye'nin siyah saçlarını altın sırmaya boyamış, onu uçuk benizli, incecik, kibar, hünsa, çift cinsiyetli bir İngiliz güzeline dönüştürmüştü. Kendisine ise şık, kır saçlı, ihtiyar, cinsel gücünü kaybetmemiş, sarhoş bir şair rolünü vermişti. Cenab'a göre şairin şahsiyetini en çok ele veren eserdi bu. Üstadın ruhu ve aklı bu son nefesinde her yabancı örtüden sıyrılmış, çırılçıplak, şeffaf bir belagat. Güzel söz söyleme. Billuru arasından görülüyordu. Ecel korkusuyla yaşama sevinci buluşmuştu yabancı dostlarda. Şehvetin cazibesiyle iktidarsızlığın kasveti, İngiliz hayranlığı ile İngiltere nefreti. Doğulu bir zevce adayı ile merhum İngiliz zevcenin hayali ve nihayet yeni Türkçe ile eski kendi dili. Piyeste konuşan şık ve yaşlı erkeğin sözleri Hamid'i tanıyanlara onun sayıklaması gibi geldi. 134. Ben ki girdim bugün son çağıma, yaz benim pek uzaktı kışlığıma. Kocamazmış gönül, ne doğru bir söz, doymuyor aç demek içimdeki göz. O neler gözleyip neler bekler. Bir takım yaşlı başlı erkekler, ki denir yerleri yerin dibidir. Sanırım ben ki hep benim gibidir. Bir kız ardındadır dokuz doğurur ve o kız sonra bir domuz doğurur. Bence sevmek ne geç ne erkendir, gece gündüz denilmeyip sevilir. Sevginin arkasından içki gelir. İçerim, isterim kadın sevmek. Uyurken de ah ben severim. Onu ben belki görmeden severim. Düşünüp bir güzel sever içerim. O güzeldense sonra vazgeçerim. Çünkü ondan güzel gelir birisi. Ben hayli kadın kalbi yıkıp yaktım eminim. Hiç yoktu fakat onlara bir gayz ile kinim, öfke. Sevdim ve beğendim ve bıkıp sonra bıraktım. Zira alıkoysam daha mücrim, suçlu olacaktım. Hem kendimi hem onları bedbaht edecektim. Her neyse, bugün hiçbiri yok, kendimi çektim. Ben belki çekilmek sanıyordum bunu heyhat. Hala bu kadın aşkı ve bir hırsı fütuhat. 135. Mart 1924 İstanbul. Ankara'da Cumhuriyet meşalesi yakılmış ancak İstanbul'da hilafete dokunulmamıştı. Bu iki kudret arasında bir bilek güreşi alttan alta devam ediyordu. Hilafet tahtı kaderini onu tarihi bir hatıra olarak gören Ankara'dan gelecek karara bağlamıştı. Beklenen karar 3 Mart günü geldi. Eller kalktı ve 400 senelik halifelik makamı birkaç saat içinde ilga edildi. İstanbul valisi Haydar Bey gece yarısı Dolmabahçe Sarayı'na gidip kararı Abdülmecit Efendi'ye tebliğ etti. Son halife heyecan içinde dinledi. Valinin tebligatı bitince de hiçbir şey söylemeden salondan ayrılarak yandaki odaya çekildi. Huzurda tek başına kalan Haydar Bey endişeye kapıldı. Acaba halife ne yapmayı planlıyordu? Dışarıda emniyet müdürleri beklemedeydi. Eller tetikteydi. Ama korktuğu gibi olmadı. Abdülmecit Efendi az sonra elinde bazı gazete küpürleri ve telgraflarla geri geldi. Kendisinin kuvacılara verdiği desteği belgelerle ortaya koydu. Lakin artık çok geçti. Vali Haydar Bey milletin kararıdır dedi. Şehri terk etmesi için 2 saat vakti olduğunu, saraydan ne isterse birlikte götürebileceğini söyledi. Halife çarnaçar hazırlığa girişti ve sabah ailesiyle birlikte Sirkeci'den kalkan bir trenle İstanbul'dan ayrıldı. Hamit için çifte bir yıkımdı bu. Halife Abdülmecit Efendi şahsi dostu ve hamisiydi. İki sanat adamı gibi görüşür konuşurlardı. Halife saraydaki atölyesinde şair-i azama poz verdirip boydan boya yağlı boya bir resmini yapmıştı. Günler süren çalışmalar sırasında daha da yakınlaşmış, sırdaş olmuşlardı. Gelini ve iki torunu ile birlikte oturmakta olduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 3 odalı daire onun ihsanıydı. Hanedanın 155 üyesi sürgüne giderken kendisi de en azından oturduğu daireden sürülecekti. Acaba halifenin gözden düştüğü bu devirde, halifenin dostu sıfatıyla onun sarayında oturan bu yaşlı şair de itibarsızlaştırılacak mıydı? Hayır. İstanbul Belediyesi Hamid'i unutmadı. Şaire önce Pera Palas'ta bir daire tahsis edildi, sonra da devrin gözde semtlerinden Maçka'da 8 katlı yeni bir apartmanda daire kiralandı. İtalyan sefaretinin tam karşısındaki Maçka Palas, 2 sene evvel zengin bir İtalyan tüccar tarafından yaptırılmıştı. Asansörü, kaloriferi, hava gazı, telefonu olan, arka cephesinde bir tenis kortu bulunan, mermer merdivenlerine kırmızı halılar serilen, göz alıcı modern bir apartmandı. Kiracıların çoğu karşıdaki İtalyan sefaretinin diplomatlarıydı. Bu nedenle binanın önünde Türk ve İtalyan bayrakları asılıydı. Ancak Ankara başkent ilan edilince diplomatların da taşınması gerekmiş, daireler elde kalmış. Kiralar 40-50 liraya kadar inmişti. Hamid'in kirası belediye tarafından ödeniyordu. Fakat saraydan buraya nakledildiği için eşyası yoktu. Buna da Vali Haydar Bey çare buldu. Dolmabahçe'deki dairesinde kendi emrine tahsis edilmiş olan eşyalar, valinin talimatıyla yeni evine gönderildi. Hamit yine yeni bir yıkımdan hasarsız kurtulmayı becermişti. Gelini ve torunlarıyla yeni adresine taşındı. Maçka Palas 4 numara. Alt kattaki küçük çiftlik vadisine bakan bu küçük daire yıllarda başlayıp köşklere, konaklara, villalara, saraylara uzanmış, upuzun bir ömrün son sığınağı, şair-i azamın son durağı olacaktı. 136, 27 Temmuz 1924. Ey büyük adam, büyük şair Hamit! Senin sonsuz büyüklüğünü, yüksekliğini anlayarak seni seven eski dostun, yine sürgün yerinden sana selamlarını, sevgilerini takdim etmekten kendini alamadı. Ona 5 ay sabır ve ağır başlılık göstermek, dayanma gücünü kırıcı, büyük bir yüktü. Birçok zamanlardan beri, özellikle son anlarda, talihin hırçın azarına maruz kalmasıyla şüphesiz onu ikinci babasının kendisine ithaf ettiği, ne zindeyim es hicri tu ey şuh ne mürde, feryad ez inne ve vücudu Adem alut. Ne diriyim senden ayrıyken, ey şuh ne ölü, böyle yoklukla karışık varlığın elinden aman. Beytiyle zamanı geçiriyor ama her vakitten dinç, vicdanı rahat, din ümidi sağlam, kendisinin içi rahattır. Ümit hesti ta devri mihrüb mahbüvet, ne bezmi ışk, ne fistet, ne dev sagarıma. Ümit bu ki, güneş ve ay devrettiği müddetçe ne aşk meclisimiz, ne kadehimizin dönüşü son bulur. En sevgili vatan ve milletten ayrı düştüğü anlarda kalbindeki yaraları sızlıyor ve kanlı gözyaşlarıyla ah edip inlemeye başlıyordu. Fakat hiddetle yine kendisine, yan ateşe pervane sıfat eyleme efgan, ey aşkı miskin budur adab-ı muhabbet. Yan ateşte pervane yüzlü acıyla çığlık atma, ey zavallı aşık budur aşkın yolu yordamı diye hitap ediyordu. İyi bilirsin ki düşündüğü en sevdikleridir. Korkması da yine onlar içindir. Yine kurbanlık olmasın bir koyun, Türkiye aldatmasın bugünkü oyun diye titriyordu. Hamit dostun sürgününden sana Cem gibi kasideler yazıp ithaf etmek istiyor. Ama o gücü kendisinde bulamıyor. Bu karşılaştırmada bir benzerlik varsa da bir de benzemezlik bulunuyor. O kendi hevesinin, dostunun ise erdemlerinin, taşkın sevgisinin kurbanları oldular. İşte fark burada. Şairlerde Fahriye, şairin şiirlerinde kendisini övdüğü beyitler hoş görülür. Tabii bu gibi acizlere önem vermezsin değil mi? İnsanları ve insanlığın pek yüksekten gören gözlerini büyük bir özlem ve ayrılık acısıyla öper, şimdiki halde seni gerçek koruyucuya emanet eder. Varmış alamında zevki ulvi gayşı averi, bir semavi rengi şiramızı, ahengü feri. Devri hazır anladım, derdü bela devranıdır. Sahayı ömrüm bana bir imtihan meydanıdır. Bir beis yok kainatın her cümercinden başka. Ben de varken böyle bir ruhu dakayık aşina. Geçse de canu cananım derdün andan, geçmez istidadı sevda kalbi ateşdandan. Bu vatan sevdasıdır, olsun feda canu tenim. Feyzu ikbali vatandır canu cananım benim. Eski dostun. Varmış elemlerinde insanı kendinden geçiren yüce zevki, aydınlığın ve uyumun şiir karışmış semavi rengi. Şimdiki devir anladım dert ve bela devridir. Ömrümün meydanı bana bir imtihan meydanıdır. Bir sakınca yok kainatın alt üst oluşundan bana. Ben de böyle inceliklere aşina bir ruh varken, geçse de canım ve cananım güzellik derdinden. Geçmez sevda eğilimi ateş dolu kalbimden. Bu vatan sevdasıdır, olsun feda canım ve bedenim. Vatanın bahtlılığı ve kutsallığıdır, canım ve cananım benim. 24. ayrımın sonu sayfa 330, devamı 25. ayrımda.